Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, Hacegan'dan Mektuplar programından herkese hayırlı günler, mutlu günler, programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ben Deniz Doğan Akın ve yanımda stüdyoda bu programın daimi konuğu Profesör Doktor Süleyman Derin sizinle birlikte. İmam Rabbani Hazretlerinin izinde Mektubat'tan 155. mektupla başlıyoruz. Hocama diyorum ki selamı aleyküm.
Ve aleyküm selam diyorum. Ben de buradan bütün kıymetli dinleyicilerimize selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. İnşallah Doğancığım her zamanki gibi güzel bir program olur.
İnşallah hocam. Mektubatımızın 155. mektubunun konusunu paylaşıyorum dinleyenlerimizle. Asla dönmeye teşvik. Bu asl nedir hocam? Neye
Allahu
dönüş?
Allahu Ekber, öyle zor soru sordun ki. Bu konuda sufiler arasında meşhur bir hadis diye rivayet edilen bir söz var. Hubbul vatan minel iman. Vatan sevgisi imandandır. Ne demek? İki manası var. Birincisi, yani insan içinde bulunduğu vatanı sevecek. Vatanını savunacak. Vatanını sevmeyen, doğduğu yeri sevmeyen, hemşerisini sevmeyen bir insan yani normal bir insan değil.
Bu ata içinde kullanılıyor.
Tabii.
Değil mi?
İkincisi ise bundan daha önemli bir manası var. Bizim asli vatanımız bu alem değil. Biz bu aleme sadece bir hazırlık yapmak. Hani insan gidiyor buradan mesela Almanya'ya çalışmaya gidiyor. Orada çalışıyor, para biriktiriyor falan. Oraya yatırım hiç yapmıyor. Hep kendi vatanını seviyor. Orada kazandığı işte paraları hep köyüne transfer ediyor. Köyünde kendine bir güzel ev yapıyor, tarla alıyor, bilmem araba alıyor falan filan. Hep köyünü süslüyor. Çünkü diyor ki bu Almanya benim asli vatanım değil. Benim asli vatanım memleketim diyor, köyüm diyor. Şimdi aynen bunun gibi biz de esasında bu dünyaya hazırlık yapmaya geldik. Burası asli vatanımız değil. Bizim asli vatanımız cennet. Allah'ın cemali. Çünkü biz buraya gelmeden önce Adem atamız neredeydi? Biz de cennetteydik. Elestü bi rabbiküm dedi Rabbimiz. Bizimle konuştu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Biz de bela dedik ya Rab. Bela. Evet Rabbimizsin. İtiraf ettik. Rabbimizle kelam eyledik. Orada çok güzel bir hayatımız vardı. Neyse oradaki o ilk isyandan dolayı, unutkanlıktan dolayı Rabbimiz bizi bu dünyaya gönderdi. Onun da sebebi bu dünyada daha çok kemalat kesbedelim. Hı hı. Daha yüce makamlara yükselelim. Çünkü cennette imtihan olmadığı için, bela musibet olmadığı için, orası teklif, vazife yeri olmadığı için orada yükselmek yoktu. Hı hı. Orada sadece cennet nimetlerinden nimetlenmek vardı. Hı hı. Bu dünyaya geldik. Tekrar inşallah daha yüksek cennetleri kazanmak için burada çalışacağız. Ve burada kazandıklarımızı oraya göndereceğiz. Hocam bu nasıl olur? Hı-hı. Burada kazandığımızı nasıl oraya göndereceğiz? Yine hadis-i şerifler var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir koyun kesiliyor. Diyor ki Ayşe annemiz, ya Resulallah diyor, koyunun hepsi gitti, bize bir bacağı kaldı. Hepsi dağıtıldı yani. Hı-hı. Bizim yiyeceğimiz bir Peygamber Efendimiz de koyunun ön budunu çok severmiş. Sadece o but kaldı yani. Gerisini dağıttık. Allah Resulü düzeltme yapıyor. Ayşe diyor, öyle deme. Koyunun hepsi bize kaldı. Sadece bacağı gitti. Yani bizim yediğimiz bu dünyada kalır. İnfak ettiğimiz.
Tabii ki.
Allah yolunda harcadığımız vakitler, paralar, servetler, çocuklar hepsi bakidir esasında. Yani bir anne mesela çocuğunu askere gönderiyor. Ne kadar zor değil mi? 20 sene büyütmüş onu. O yavru orada kınalı kuzu şehit oluyor. Tamam çok üzücü bir şey ama biz onun kıymetini bir bilsek belki ahirette o delikanlı kaç yüz kişi şefaat edecek. Hı-hı. Ya şehitlik makamı yüksek. Anneye babaya şefaat edecek önce. Ne bileyim bazen anne babalar çocuklarına hafızlığa veriyorlar. Hafız olsun diye. Bir kısım diyor ki ya sen niye öyle yapıyorsun ki çocuğunu fizik okumaya gönder, matematiğe gönder, üniversite doktoru olsun, bilmem ne olsun. O da yok diyor. Ben çocuğumu hafız yapacağım. Allah kelamını ezberleteceğim. Bir fedakarlık. Bir canından parça koparıp veriyorsunuz Kur'an kursuna, İmam Hatip'e, ne bileyim dini ihtisas yapan yerlere. Ha bunu şunu demek için söylemiyorum. Herkes her okusun ama bir dine de yatırım yapmak lazım yani şimdi. Bunda mükafat var. Sen şimdi en iyi okula gidiyorsun da ondan sonra yarın okuldan çıkınca avukat oluyorsun, doktor oluyorsun, mühendis oluyorsun. Dakikanın şu kadar. Dünyada peşin para kazanıyorsun hepsini. Tabii Allah için yaparsan ahirete de gönderiyorsun sevap ayrı konu. Ama bir de dini ilimler var. Şimdi bunun gibi asli vatanımız cennet. İşte asla dönüş de bu dünyaya aldanma kardeşim. Estağfirullah nasıl ayet-i kerime sizi diyor dünya hayatı kandırmasın. Bu dünya hayatı sizi kandırmasın. Genelde insanlar bu dünyaya geliyorlar, zannediyorlar ki, tabii insanın içindeki bir ebediyet duygusu var ya, Allah bunu içimize koymuş. Hiç kimse ölmek, yok olmak istemiyor. Kimse isminin unutulmasını, yok olmasını istemediği için bu içimizdeki o güzel duyguyu biz yanlış yönlendiriyoruz. Hı-hı. Pek çok kardeşimiz, insanımız Allah'ı ve ahireti, asli vatanı tamamen unutup tamamen bu dünyaya, fani dünya, yani bu dünyada kalacağımız 20 sene, 30 sene, 40 sene, ama bunu şeye vurursak, yani ebediyete vurursak, yani kaçtan göz arası bir vakit. Çok az bir vakit esasında. Yani şu dünya yaratılışı işte kaç milyar yıl oldu diyoruz. Ve bu dünya işte şöyle de devam edecek. O bizim 40 senelik, 100 senelik, hadi 300 senelik yaşasak ömrümüz hiçbir şey değil. Bir saniye kadar bile değil. O büyük zamanla karşılaştırdığımızda biz bu küçücük, kısacık zamanı gözümüzde büyütüp bütün imkanlarımızı bu dünyaya yatırıyoruz. Halbuki burası misafirhane. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tabiriyle ağaç gölgesi. Şimdi siz buradan gidiyorsunuz uzunca bir yola. Gideyim Konya'ya gidiyorsunuz. Bir ağacın altında oturdunuz ve arabanızı park ettiniz bir park yerinde. Bir ağacın altında birer hani bir dinlenmek, ufak tefek bir çay kahve içmek istiyorsunuz. Aa, burası çok yeşillikmiş ya. Ben buraya bir ev yapayım deseniz, hadi burada bir 3-5 gün kalayım şu ağacın altında deseniz, insanlar size güler. Yani 10 dakika oturursunuz, yarım saat namaz kılarsınız, ne bileyim. Çay, kahve, namaz. Yarım saat, bir saat sonra yola çıkarsınız. Acele dersiniz yani. Burası dersiniz benim asli vatanım değil. Bir an önce hedefime varayım dersiniz. Şimdi insanlarımız bunu unutmuş durumda. İşte İmam Rabbani Hazretleri, Allah razı olsun kendisinden, hem bize hem o zamanki müritlerine, tabii mektupları da bütün bir zamana yazılmış. Sadece o zamana mahsus değil. İşte bugün bizi de çok uyarıyor. Sen diyor asli vatanını hatırla. Asli vatana dönmeye hazırlan. Buraya çakılıp bağlanıp kalma. Zaten istediğin kadar bağlan. Burada yani dünyada baki olmanın yolu var mı? Her şeyin bir çaresi var. Ölümün çaresi yok.
Sonra dönüşümüz yine Allah'a ona, olacak. Aslımıza.
Tamam işte o asla sen şimdiden dön. Kendi isteğinle dön. Zorla itilerek Azrail'in itip kalkmasıyla, efendim meleklerin, kiramen katibinin zorlamasıyla değil. Sen kendin hani Mevlana buyuruyor ya, şey bir arus diyor. Hı hı. Evlilik gecesi diyor. O kadar böyle o dönmeyi istiyor ve ona göre hazırlık yapıyor tabii. Evet.
Kıymetli hocam, güzel bir giriş oldu. Şimdi bunu geliştire geliştire ilerleyelim inşallah.
Buyurun.
Hacıgan'dan Mektuplar programı devam ediyor efendim. Ben Deniz Doğan Akın ve Profesör Doktor Süleyman Derin hocamla birlikte İmam-ı Rabbani Hazretlerinin izinde ilerliyoruz inşallah. Mektubattan 155. mektupla. Asla dönmeye teşvik dedik. Aslı sorduk hocamıza. Asl Allah. Bize üfüren, bize ruhumuzu üfüren dedi. Peki hocam, bizi bu as olandan, asıldan uzaklaştıran sebepler, bu batıl filizlerinin kafasını nasıl ezeceğiz hocam?
Şimdi tabii Allah-u Teala dedik ya, ve nefaktü fihimin ruhi, siz de onu söylediniz. Allah ruhundan nefk etmiş insana. Ama bedenimizin aslı cennetten değil, bu dünyadan. Toprak, çamur, su, hava, ateş. Allah bizi topraktan yaratmış. Bu dünyadan almış o malzemeyi de. Tabii ister istemez bedenimiz bu dünyayı istiyor. O da aslına dönmek istiyor. İyi de bizim aslımız şimdi beden mi ruh mu? Mesela bir insan çok güzel, çok efendim güçlü, kuvvetli. Ruh gittiği zaman ne oluyor? Aman şu adamı bir önce gömelim diyoruz. Hatta ne yapıyoruz? Gidip adamı aslına gömüyoruz. Yani beden toprak olduğu için toprağa gömüyoruz. Peki o adam toprakta mı kalıyor? Hayır, kalmıyor. Ruhu yükseliyor. Yüceler alemine, öteler alemine ruhu intikal ediyor. Şimdi tabii bedenimiz çoğu zaman ruhumuzu efendim baskılayıp ruhun arzularını, isteklerini baskı altına alıp kendi arzu ve isteklerini tabii topraktan gelen toprağa ister. Şimdi bütün yediğimiz içtiğimiz hepsi toprak değil mi? Meyveler, sebzeler, efendim karşı cins, kullandığımız aletler, hepsi toprağın değişik bileşenleri bunlar. Toprak toprağı istiyor. Bu esasında nefsin yaptığı kötü değil yani, kendince nefis, yani Allah-u Teala hayvanlara bizim gibi ruh vermemiş. O yüzden hayvanlara biz şimdi vay be şu ineğe bak ama çok yemek yedi, biraz şey yapsın diyor muyuz? Yani rejim tam tersine. Yesin de daha çok şişmanlasın, daha çok et yapsın da keselim. Daha çok para kazanalım diye bakıyoruz. Hiçbir hayvanı yani bir kurt, bir koyunu parçalasa tamam, yani onu yok ederiz. Ama kızamazsın hayvana, ya vay be sen ne biçim kurtsun ya. niye bu kuzuyu parçaladın, bu kuzunun ne kabahati var diye sormayız. Çünkü o hayvanlar toprak tabiatının gereğini yapıyor. Onlarda ruh ve akıl olmadığı için de hani bir köpeğe, bir kediye fare yakaladı diye, bir köpek de kediyi ısırdı diye bunu acayip karşılamayız. Ha, bize gelince evet toprak bedenimiz var ama o toprak bedenin aman Allah'ım kıyas götürmeyecek kadar ötesinde Allah bize ruh vermiş. Diyor ki sufiler, ruhla bedenin şeysi şudur. Yani bizim toprak bedenimiz çöle atılmış büyük bir çöle, sahra çölünü düşünün. Uçsuz bucaksız bir çöl. Demir bir halka kadardır beden. Halbuki biz o beden, o demir halka kadarcık küçücük halkayı alıp bütün o muazzam ruhumuzu ihmal ediyoruz. Bugün en büyük sıkıntımız bu yani. Tasavvufun da bütün yapmak istediği, ey insan, tamam senin bir toprak bedenin var da o 40-50 senelik senin için bir elbise bu dünyada. Yarın sen elbisen çıkıp gideceksin. Esas sen öbür alemde, tamam ruhumuzla beraber beden de yaratılacak, o ayrı konu ama esas olan ruh. Sen şu ruhunu biraz geliştir. Tefekkürle, zikirle, murakabe ile, namazla, oruçla, infakla. Şimdi mesela cebimizden çıkarıp 100 lirayı versek bundan toprak bedenimiz zarar görür. Niye? Ben belki 100 lirayla bir şey alacaktım akşam eve, işte meyve sebze alıp yiyecektim. Bedenim gelişecekti ama o 100 lirayı verdiğiniz zaman bedeniniz biraz gelişmez ama ruhunuz çok gelişir. Ruhunuz böyle ölçüsüz şekilde infak ettiğiniz için, Allah rızası için, bir başka insanı doyurduğunuz için bedeniniz zarar görse bile ruh gelişir. Yani bedenle ruh biraz birbirlerine zıt. Bedeni geliştiren ruha zarar veriyor. Ruhu geliştiren de bedeni, daha doğrusu nefsin isteklerini biraz sınırlandırmış oluyor. O yüzden biz ne kadar nefsimizden kaçar, toprak bedenimizin isteklerini bir tarafa bırakır da ruhun çağrısına kulak verirsek inşallah o kadar asli vatana dönme hususunda başarılı oluruz. Çünkü ruh hep burayı ister. Ruh hani Mevlana tabiriyle Hindistan'dan hani bazen getiriliyor, hayvanat bahçelerine filler getiriliyor ya. O filler diyor rüyasında hep Hindistan'ı görür. Oranın bağlık, bahçelik, yeşillik, otlaklarını görür. Sen belki bir fili alır hayvanat bahçesinde kurak bir yere, Almanya'ya bilmem ne bileyim işte Ankara'ya taşıyabilirsin. O onun şeysi değil yani, memleketi değil. Orası onun için yapay bir memleket. O rüyasında hep diyor orayı görür. İnşallah biz de muhterem dinleyicilerimiz, bu maneviyat yolundaki belki en büyük kazancımız bu vatanın geçici olduğunu bilmek, öbür tarafın asli olduğunu bilip ona göre vakitlerimizi tanzim etmek, daha çok Rabbimize, ibadetlerimize, kulluğumuza dikkat etmek durumunda oluruz.
İnşallah başarırız hocam.
İnşallah.
İmam Rabbani Hazretleri ne demiş hocam? İzninizle ve dinleyicilerimizin izniyle okuyorum. Cemaziyel Evvel ayının başında Cuma günü Muhammed Sadık'la birlikte Delhi'yi ziyaret etmekle şereflendik. Eğer bizim istediğimiz Hak Teâlâ'nın isteğine uygun düşerse, birkaç gün burada kaldıktan sonra asıl vatanımıza doğru yola koyulacağız. Vatan sevgisi imandandır sözü ne meşhurdur.
Tabii işte kendisi de burada hadisi önceki manasıyla kendi vatana dönmek, yani Delhi'ye gelmiş. Tabii Allah dostlarının bir özelliği, bugün de elhamdülillah görüyoruz güzel Allah dostları, şehir şehir geziyorlar. Hatta memleket memleket geziyorlar. Niye? Çünkü Allah dostluğu, mürşitlik de esasında peygamberin varisi olmak demektir. Peygamber Efendimiz nasıl Taif'e gitmiş, efendim değişik kabilelere, yakındaki kariyelere, köylere gitmiş, İslam'ı tebliğ etmiş. Aynen bugün de Allah dostları, mürşitler, hatta diğer ulemamız, sulahamız ne yapıyor? Köy köy, kasaba kasaba gezip İslam'ı anlatıyor. İnsanların İslam'a olan iştiyakını artırmaya çalışıyor. O da Delhi'ye gitmiş ama diyor inşallah burada birkaç gün kalacağız. Ondan sonra memleketimize geri döneceğiz diyor.
Hocam, mektubumuza devam edelim mi?
Devam edelim, buyurun.
Efendim, Hacı Gendam Mektuplar programında Erkam Radyo'da, Erkam Radyo stüdyolarından Doğuhan Akın ve Profesör Doktor Süleyman Derin Bey'i dinliyorsunuz. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin izinde yürüyoruz inşallah. Peçemi Hak Teâlâ'nın elindeyken bu miskin aciz nereye gidebilir ki?
Perçem demek alın demek. Yani Allah-u Teala herkesin alnından böyle tutmuş. Herkesi, tamam bizim bir irademiz var. Zaten yukarıda dedi ki bizim ne dedi? Bizim irademize Allah'ın iradesi uygun düşerse. Allah'ın iradesi olmadan hiçbir şey yapamayız. Ama biz işte Allah'ın iradesine teslim olmak ve ona itiraz etmemek durumundayız. Bakalım diyor Rabbimiz bizi nereye, tabii Allah dostları o yüksek makamda olduğu için la faile illallah. Allah'tan başka fail, bize işleri işleten yoktur makamındalar. Her şeyi Rablerine teslim etmişler. Allah'ın takdiri önünde boyun eğmişler. Onunla alakalı bu ayet-i kerime de delil getiriyor. Nedir ayet-i kerime, okuyalım şimdi.
Hiçbir canlı yoktur ki o onun perçeminden tutmuş olmasın. Onu dilediği gibi yönetmesin. Gerçekten Rabbim doğru bir yol üzerindedir. O adildir. Yanında kimse zulme uğramaz. O halde Allah'a kaçın.
Fefirru ilallah. Çok güzel bir. Zaten tasavvufun yapmak istediği en önemli şey her daim Rabbimize dönmek. Yani bir başımıza bir bela geldi, o anda bela ile baş başa kalmayacağız. Yani insanlar niye bugün isyana efendim veya şımarıklığa yöneliyorlar? Başınıza büyük bir nimet geliyor. Allah'a kaçmıyorsunuz, nimete kaçıyorsunuz. Ne güzel bir nimet. Hadi bakalım günümüzü gün edelim. Dünyadan kam alalım, zevk alalım. O nimetle baş başa kalıyorsunuz ve o nimet sizi Rabbinizden uzaklaştırıyor. Veya tam tersi de oluyor bazen. Başınıza bir ölüm, bir kaza, bir musibet geliyor. Onunla baş başa kalıyorsunuz. Yani musibeti ve kazayı aş. Rabbine kaç. Ey Rabbim de bunu veren sensin. Bu hastalığı veren sensin. Bu sakatlığı veren sensin. Vardır bunda da bir hayır. Ben teslim oldum dersen, o belanın, kazanın altında veya o Allah'ın verdiği büyük nimetlerin altında ezilmiyorsun. Rabbine kaçtığın için her ikisi de sana fayda veriyor. Yani görünüşte başına bela gelmiş, musibet gelmiş, sakat kalmışsın, efendim çoluğun çocuğunu kaybetmişsin belki, ama o seni Allah'a yaklaştırıyor. Veyahut da büyük nimet gelmiş, büyük bir servete kavuşmuşsun, yine Allah'a kaçıyorsun. Allah'a kaçmak ne demek? Allah'ın istediği gibi onun iradesine uygun olarak harcıyorsun, zekatını veriyorsun, infakını veriyorsun. Yani Allah Resulü buyuruyor ki ben diyor müminin işine hayret ederim. Her halükarda, her durumda Rabbine yaklaşır. Başına bir bela gelse sabreder, Allah'a yaklaşır. Nimet gelse şükreder, şükrün gereklerini yerine getirir, yine Allah'a yakınlaşır. Yani buna hayret edilmez mi Doğan Bey? Yani Müslümana,
hiç edilmez mi?
Müslümana hiç. Bu dünyada hiçbir şey zarar veremez muhterem dinleyiciler. Yani şimdi bazen kardeşlerimizden bize tabii şöyle oldu, böyle oldu, işte sağlığımı kaybettim, işte ailevi şunlar var. Şunu bir kere bilelim ki başımıza gelen her şey, Allah bize zulmetmez. Ayette geçti ya şimdi. Allah adildir, bize zulmetmez. Biz kendi kendimize zulmediyoruz. Yani şöyle zulmediyoruz. Zulmün bir manası karanlık demek. Yani Allah bize bir şey gönderiyor. Bir imtihan için. Hastalık gönderiyor. Bir yakınımızı kaybediyoruz. Servetimizi kaybedip iflas edebiliriz. Her şey olabilir. Memuriyetten atılabiliriz. Olur bunlar. İnsanın başına her şey gelir. Ya Allah benden burada ne istiyor? Biz hep kendimize bakıyoruz. Ben ne kaybettim? Midem ne kaybetti falan. Cebimden ne eksildi? Hep ona baktığımız için. Onun altına boğulup kalıyoruz. Halbuki Rabbim benden ne istedi bu durumda? Ben şimdi nasıl davranmalıyım diye bir düşünebilsek. O karanlıklara gömülmeyeceğiz. Allah'ın nurlu yolundan devam edeceğiz. Yani diyelim ki gözümüzü kaybettik. Sabredeceğiz. Diyeceğiz ki Rabbim bunda da bir hayır, bir Rabbimizin hayrı vardır diyeceğiz yani. Tedavisine gitmekle beraber isyan etmeyeceğiz. Başımıza servet geldi dağıtacağız. O zaman Allah bize zulmetmiyor. Zaten zulmetmiyor da. Biz olayların iyisi kötüsü olmaz. Olayların algısında iyilik kötülük olur. Yani siz olayı nasıl algılıyorsanız o şekilde Allah size tecelli eder. Hani diyor hadisi şerifte, hadisi kutsi'de, ben diyor kulumun bana olan zannı üzerineyim. Bazıları diyor ki Allah bana yardım etmez, hasta olsam artık şifa bulamam, ümitsizliğe kapılıyor. Allah da buyuruyor ki madem kulum ümidi kestin, hastalığından ümidi kestin, artık şifa bulmam diyorsun, ben de sana şifa vermem diyor. Başka birisi de diyor ki ya diyor hastalığı yaratan Allah şifayı da yaratmıştır. Bugün iyi olmasam yarın iyi olurum inşallah. Hiç ümidini kesmiyor. Devamlı dua ediyor. Hatta şu da var. Şunu da söyleyeyim. Bazen Allah-u Teala sevdiği kulların duasını hemen kabul etmiyor. Bunların niyazı hoşuna gidiyor. Mevlana bunu çok güzel, harika bir şekilde ifade etmiş. Bazen diyor kapınıza bir insan gelir. Kapıyı tık atır. İşte sevdiğiniz bir insansa gel içeri gir dersin, çay içelim dersin. Hatta dersin hanım acele etme biraz. Yemeği, çayı geciktir de biraz bu kardeşimle muhabbet edeyim dersin. Adam tam kalkacak oraya dersin, bir meyve yiyelim. Bir daha çay içmedik, bir çay içeceğiz. Hep lafı uzatırsın. Halbuki diyor, sevmediğin bir adam gelse hemen kapıdan eline ne istiyor kardeşim? Şimdi dilenci geldi mesela veya bir sevmediğin adam, al götür şunu, aman tamam vereyim ne istiyorsan da beni meşgul etme dersin. Allah bazen aynen bu örnekte olduğu gibi diyor, sevdiği kulların isteklerini hemen yerine getirmez ki. Onların münacatı, böyle devamlı duaları, yakarışları hoşuna gider. Ama sevmediği bir insan vardır. Aman şu adamın istediğini vereyim de fazla beni rahatsız etmesin gibi de düşünebilir diyor. O yüzden muhterem dinleyiciler, yani bu dünyada şikayet edecek, sızlanacak hiçbir şey yok. Hatta şunu söylüyor sufiler, belalar ve musibetler diyor, insanı çok daha hızlı Allah'a götürür. Nimetlerden daha fazla Allah'a götürür. Ama tabii kıymetini bilene. O yüzden hoştur bana senden gelen demek lazım. Hüdayi Hazretleri'nin buyurduğu gibi.
Hocam, mektubumuzun sonu yaklaştı. Mektubumuzdan dinleyenlerimizin ve sizin izninizle okuma yaparak ilerliyorum. Ayet okumuştuk.
Allah'a kaçın demiştik.
Allah'a kaçın.
Fefirru ilallah. Evet.
Allah'a doğru koşun demiştik.
Eyvallah.
Ondan ona kaçmaktan başka kaçacak bir yer var mıdır?
Allah Allah, ne kadar güzel bir soru. Hı hı. Yani siz Allah'tan başka nereye kaçacaksınız? Ayette aslında bu ayetin bir meali. Eynel mefar. Nereye kaçacaksın yani? Hani varsa başka bir Allah'tan başka, haşa, kaçabileceğin bir mülk varsa kaç. Kaçamazsın ki hiçbir yere. Yani sen iyisi mi? Kendin severek Rabbine dön. Hani ayet-i kerimede estağfirullah. İrci'i ila rabbiki radiyeten merdiye. Fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti diyor Rabbimiz. Rabbimiz hep bizi kendine çağırıyor. Estağfirullah. Ve sari'u ila mağfiretin min rabbiküm. Rabbinizden o gelecek mağfiret doğru koşunuz. Bütün gücünüzle koşunuz. Rabbinize razı olduğunuz halde ve razı olunmuş olarak geri dön diyor. Bak irci'i. İrci'i geri dön demek. Demek ki biz bu dünyaya gelmişiz de aslımızı, geldiğimiz yeri unutmuşuz. Allah diyor ki artık geri dön ey kulum. Ama nasıl geri dön? Yani bana layık olarak, benden razı olarak, yaptığım işlerden razı olarak. Tabii razı olursak biz de, Allah da bizden razı olur. Diyorlar ki sufiler, Allah benden razı mı değil mi? Bunu nasıl öğrenebilirim? Bunun en kestirme yolu, sen Allah'tan razı mısın? Fakirsin, hastasın, efendim öğrencisin, ne bileyim işçisin. Hep şikayet mi diyorsun? Yoksa hamdolsun Rabbim sana. Benden daha ne kadar fakirler, garipler var. Yine bana sağlık verdin, sıhhat verdin. Evet belki katık az ama ekmek verdin mi diyoruz? Yoksa ya Rabbi evet ekmek de var, katık da var ama arabam yok, bilmem işte uçağım yok, ne bileyim. Her sene yaz tatiline gidemiyorum şuraya buraya. Bakın işte toplumun bugün günlük konuşmalarımıza, bir insana nasılsın demeye çekiniyoruz. Çünkü sen ona sevaba girmek için, bir Müslümanın gönlünü hoş etmek için nasılsın diye soruyorsun. O adam da başlıyor şikayete. Kimi kimi şikayet ediyorsun? Allah'ı, kullara şikayet ediyoruz. Çoğu zaman da bunun farkında değiliz. O yüzden Allah'a dönmenin yolu Allah'tan razı olmak, onun razı olacağı işleri yapmak. Onu da söyleyeyim. İki şekilde yani. Sadece razı olmak da yetmiyor. Onun tabii yani razı olmak deyince onun emirlerine razı olacağız. Allah namaz kıl diyor. Sen kılmadığın zaman ne oluyorsun esasında? Allah ben bu namaz emrinden razı değilim. Evet zekat verdiğimizsin, infakta bunu demişsin ama bu benim hoşuma gitmiyor. Evet yani dilinizde söylemeseniz bile, eğer Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsanız, ben bunun hani bize birisi bir şey dese ki, git şuradan kendine şu kadar bir şey al dese, nasıl koşarak gideriz? Nefsimize uygun olduğu için ondan razıyız. Peki dese ki, tam tersini söylese, bana şu kadar git evinden şunu şunu getir dese, gideriz ama böyle koşarak gitmeyiz. Böyle tamam getiririz falan işte. Getirmesek daha iyi olur. Psikolojisiyle de mi yaparız bunu? Hatta derler ki bizim Türklerin güzel bir sözü var. Hiç kullanmadığın bir malzeme olsun. Birisi istediği zaman ne olur? Onu böyle hakikaten şeytan der ki, bu çok sana lazım ama sakın verme. Hiç kullan, yani 10 sene 20 sene yüzüne bakmadığın bir eşyan birisi istediği zaman kıymete biner. Şeytanın şeysidir bu. O yüzden Allah'tan razı olursak inşallah Rabbimiz de bize razı olur ve ona huzur içinde la havfun aleyhim, korkmadan ve lahum yahzenun, üzülmeden döneriz inşallah. Ama tabii bunlar zor makamlar, kolay değil. Bunlar enerji istiyor, gayret istiyor. Kendinden olmuyor yani, onu söyleyeyim. Vallahi döneceğim ama işte öyle içki içerek efendim bilmem günah işleyerek, yani hani yine ayet-i kerimede buyuruluyor estağfirullah, İnnallâhe lâ yugayyiru bi kavmin hattâ yugayyiru mâ bi enfüsihim. Allah diyor hiçbir kavmi zorla değiştirmez. O kavim kendisini değiştirmeden, kendisini değiştirme niyeti ve arzusuyla bir aksiyona girişmeden yapmaz. Hı hı. Ama sen girişirsen nefsimi terbiye edeceğim, Allah'tan razı olacağım inşallah, bu gayret içine gireceğim dersen, sen bir adım atarsın, Allah sana 100 adım atar. Sen yürüyerek Rabbine dönersen, Rabbin sana koşarak gelir. Hadisi kutsi bunlar. İnşallah biz bu Rabbimize kaçmanın, dönmenin farkındalığında olursak amellerimiz ona göre değişir. Yoksa tam tersi de oluyor bugün. Hani İmam Gazali'nin örneğini hep burada veriyorum sık sık. Allah kuluna nimet gönderiyor. Hani bir padişah örneğini veriyor İmam Gazali. Padişah diyor, 3 tane değişik bölgedeki kuluna, vatandaşına at gönderir, birer kese altın gönderir, güzel kaftan kılıç gönderir. Der ki, ey işte vatandaşlarım, bu ata binin, kıyafetleri giyin, kılıcı belinize kuşanın, verdiğim parayı da yol harçlığı yaparak, sermayesi yaparak, koşarak bana gelin. Size de daha burada güzel makamlar, mevkiler vereceğim. Sizi kendime vezir edeceğim. Bu kullar diyor, 3 değişik tutum gösterirler. Bir tanesi o nimet altında hani boğulmak dedik ya biraz önce. Aman Allah'ım, harika bir arabatı, ne güzel bir arabatı, satsam kaç para yapar. Arkadaşlarıma göstersem hepsi nasıl beğenir bu atı, şöyle atın üzerine binip şöyle bir dolaşsam der. Ata kaftanı, kılıcı aldanır, yerinde sayar. Bir adam binip gitsene işte. O at sana süs olsun diye gönderilmemiş ki. Hani diyor ki Mevlana, efendi diyor, kölenin eline beli verirse ne demektir bu? Git tarlayı belle demektir. Yoksa al bu beli de omzuna at, gösteriş yap, dolaş demek değildir diyor. O yüzden bu birinci tutum. İkincisi, o daha da gafil. Yerinde de saymıyor. Ata biner, ondan sonra kılıcı kuşanır, o padişahın düşmanlarının olduğu ülkeye kaçar. Hı hı. Yani daha da uzaklaşır. Yani hem bir de o İslam ülkesinden küfür ülkesine kaçar. Nefsin peşine gider yani. Üçüncüsü ise diyor, o akıllıdır işte. Bizim de öyle olmamız isteniyor. Ata biner, ondan sonra kılıcı kuşanır, o parayı da yol harçlığı yaparak, Allah'ın bize verdiği o ömür sermayesi diyelim, atı atırcasına koşturarak padişaha doğru yol alır. Menzil menzil padişaha yaklaşır ki bilir ki orada bu attan 100'lerce at var, 1000'lerce daha güzeli var. Bu kaftanların 100'lerce 1000'lercesi var padişahın yanında. O atın, o efendim kıyafetin güzelliğine, paranın çokluğuna aldanmayıp, yollarda da böyle o paralarla sefahat hayatına düşmeyip, bir an önce padişaha koşar diyor. İnşallah biz de o 3. örnekte olduğu gibi Rabbimizin bize verdiği imkanlarla Rabbimize geri koşalım.
İnşallah hocam. Bakın ben bir soru daha yöneltmek istiyorum aslında size. Değerli hocam, herkes mutlaka cennete gitmek ister. Cennet yolcusu olmak ister. Cennetin varlığına da biliyorsunuz birçok kişi inanır, toplum tabii içinde. Ki, tabii ki. Fakat 2015 yılında yaşıyoruz. 2015 yılında şeytan ve ordusunun miktarı oldukça fazla ve her geçen yılda artmakta. Şimdi biz cuma namazlarına bakıyoruz, cemaat çok kalabalık. Vakit namazlarına bakıyoruz, mescitler, camiler çok az kişiyle dolu. Bu istikameti korumak, yani diyor ya Allah'a kaçın, İnsanların sürekli bunu aklından çıkarmaması için yapması gerekenler neler aslında? Hayatın içinden biraz sorular yöneltmeye çalışıyorum.
Eyvallah, çok güzel bir soru sordunuz. Allah razı olsun. Hakikaten yani Allah'a kaçmanın nasıl olacağını açıklamış olduğumuz bu sorumuzla. Esasında sizin sorumuz, Doğan Bey kardeşim, kendi içinde cevabı var. Nasıl cevabı var? Allah'a kaç. Nereye kaçayım hocam yani? Dağa mı kaçayım? Havaya mı çıkayım? Yok işte, camiye kaçarsan, camiye koşarsan yani Allah'a kaçmış oluyorsun. Zekat vermek için vakıflara, efendim fakirlere koşarsan Allah'a koşmuş oluyorsun. Hmm. Hac vakti geldi, cebinde paran da var, sağlığın da yerinde. Hacca koşarsan Allah'ın emrine koşmuş oluyorsun. Tabii elhamdülillah memleketimizde hamdolsun camilerimiz, mekteplerimiz, okullarımız, Kur'an kurslarımız hizmet görüyor. Yani şeytan çoğaldı da Şeytanın hiçbir zaman az olmadı ki, her zaman çoktu. Melekler de çok. Hatta İmam Gazali buyuruyor ki, her insana mütevekkil, her insanı koruyan yüzlerce melek vardır diyor. Sağında, solunda, önünde, arkasında, dağ başlarında. Hatta hadiste geçer. Bir insan dağda devesini kaçırsa, atınız kaçtı elinizden. Yani yakalayıp, koşup yakalamanız mümkün değil. Desin ki, ey Allah'ın kulları, atımı tutun. Ya hangi Allah'ın kulları var ki dağ başında? Melekler var. Hatta başka bir hadis kutsi de vardı, çok güzeldir. Adamın birisi çölde uyumuş kalmış. Bir de kalkmış ki devesi, üzerinde suyu, gıdası, her şeyinle beraber kaçıp gitmiş. Büyük bir çölde öldünüz artık. Yani acıklı bir ölüm bekliyor sizi. Biraz sonra güneş doğacak. O sıcakta, susuzluktan öleceksiniz. Demiş ki adamcağız, ne yapayım artık? Öleceğiz. İyisin, tekrar uykuya varayım. Burada demiş, ölürüm yani. Bir de kalkmış ki o devesi suyunla beraber, bütün malzemesiyle beraber geri gelmiş. Allah getirtiyor işte. Melekler tutup yollarından getiriyor. Sevincinden diyor, ey kulum diyor Rabbime, ey Rabbim sen benim Rabbimsin diyeceğine, ya Rabbi sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim. Ki hani böyle bir şatahat örnek gösterir biz onu. Böyle sevincinden ne diyeceğini şaşırmış. Dili şeyine dolaşmış. Esasında çok melekler var bizi koruyan. Ha, sıkıntı nerede? Siz melekleri bırakır da, Allah dostlarını bırakır da, peygamberin sünnetini, ulemanın efendim güzel yollarını bırakır da şeytana tabi olan insanlara, fasıklara, münafıklara tabi olursanız meleklerin de yapacağı bir şey yok. Çünkü Allah size irade vermiş. O iradenizi de zorla değiştirmediğine göre siz tercihinizi yapmış oluyorsunuz. O yüzden esasında tercihimizi doğru yaparsak, Doğan Bey kardeşim, kıymetli dinleyicilerimiz, Allah bize hep kucak açmış. Her yerde açmış, imkanlar da göndermiş. Hakikaten öyle, özellikle ülkemizde hiç kimsenin bir bahanesi yok. Hani Sibirya'da İslam'ı bilmeyen bir adam olsanız, ya Rabbi nasıl sana kaçacaktım ki? Cami yoktu, Kur'an görmedim, Müslüman görmedim, hiç haberim olmadı diyebilirsiniz. Ama şu memlekette 5 vakit ezan okunuyor, her tarafa elhamdülillah kitap, kütüphane. Sadece bir tercihimizi, irademizi inşallah hep beraber karar verelim. Rabbimize kaçma hususunda irademizi tekrar bir yoklayalım. Acaba nefsimiz nereye kadar? Tabii nefis, hani Mevlana'nın tabiriyle, Mevlana diyor ki Bağdat sokaklarına diyor bir öküz başıboş kalmış. Demek ki evden kaçmış. Akşama kadar Bağdat sokaklarına dolaşmış ama orada İmam-ı Azam'ın türbesi var, Abdülkadir Geylani'nin türbesi var, büyük Allah dostlarının türbesi var. Onunla da alakası yok adamın, şey, o hayvancağızın. Çöplüklerde karpuz kabuğu, kavun kabuğu aramış hayvancağız. Tabii o ona ihtiyaç duyuyor. O yüzden biz irademizi inşallah bu dünyada karpuz kabuğunun peşinden değil de Rabbimizin peşinden benim onu
koşmakla, kaçmakla, peşine kaçmakla geçirelim. Eyvallah. Değil mi hocam?
Eyvallah.
Aslında bir soru daha geliyor insanın aklına. Yeni yüzyılda, yeni dönemimizde biliyorsunuz Allah'a yönelmek isteyen insanların hep böyle cemaatlere, camialara bir yönelişi oluyor. Bu cemaatle beraber, bu camia ile beraber Allah'ı daha hızlı bir şekilde kaçırırım diye düşünüp gidiyor insanlar ama.
Bu sosyolojik bir şey. İnsanlar yani aynı görüşteki, aynı yaratılış özelliği taşıyanlar beraber bir araya gelir. Mesela zahid insanlar, gönül ehli insanlar tarikatlarda birleşir. Ha, burada önemli olan şudur. Biz Rabbimize gidiyoruz. Eğer o içinde bulunduğumuz grup bizi Rabbimizden uzaklaştırıyorsa Allah bize irade vermiş. İşte burada ilim devreye giriyor. Kur'an'ı, sünneti bilmek devreye giriyor. Allah'a isyan olan yerde, yani mabuda isyan olan yerde kula itaat edilmez. Bunu bileceğiz. Bu da ilimle olan bir şey. Yani bulunduğumuz bir grup, insanlar hata yapıyor da, cemaatler, gruplar hata yapmaz, billahi yaparlar. Uyarmak güzellikle gerekiyor. Yani bunu yapmaksa yapmazsak, hatta bir sufi diyor ki, sufiler arasında diyor tam böyle bir uyum olursa tarikatlar bozulur diyor. Ne demek istiyor? Sufiler de zaman zaman birbirlerini uyaracak. Tarikatlar birbirini uyaracak. Tabii güzellikle, kardeşlikle, düşmanca değil. Ya şöyle bir mesela, sizde bir uygulama var. Bu uygulama yanlış anlaşılıyor. Diyelim ki bazen işte bazı duyuyoruz, şeyhleri öyle bir abartılı övüyorlar ki dışarıdan gören birisi diyor ki acaba sufiler, hani bunu batılılar diyorlar ki saint worship. Yani velilere tapınma. Öyle bir tabii hiçbir sufi bunu yapmaz kesin, elhamdülillah. Ben buna %100 eminim de. Ama dışarıdan gören öyle anlıyor mesela. Bunu yapmamak lazım. Türbeler öyle bir takdis ediliyor ki güller, gül yaprakları, bütün parmakları öpmek falan filan, böyle yerde sürünerek, emekleyerek. Bunlar yani hoş şeyler değil. Niyetimiz ne kadar halis olursa olsun. Bunun gibi şeylerde veya işte benim mürşidim her şeyi bilir diyor. Kaybı bilir, geleceği bilir. Beni cebine koyar, sırattan geçirir falan filan. Bu tür kelam alimlerinin görüşlerine uygun olmayan şeyleri abartmamak lazım. Uyarmak lazım hatta. Tabii bu konuda hassas olmak lazım. Yoksa yani bu şu demek değil. Tek başımıza gidelim. Hani Mevlana'nın tabiri var. Diyor ki kervanın tabirlerinin sayısı ne kadar çok olursa eşkıyanın gözü o kadar korkar. Yani diyelim ki siz 100 kişiyle yola çıkıyorsunuz. Eşkıya yolunuzu kesebilir. 1000 kişi olduğunuz zaman bayağı bir eşkıya düşünür kara kara. Ya bunları ben nasıl yolunu keseyim? Bunlar çok kalabalık der. Hele 10 bin kişi oldunuz, 100 bin kişi oldunuz. Karşınızda hiçbir şeytan duramaz. Yani o sinerjiden istifade etmek lazım. Ama biz geçenlerde bunu Altot dergisinde de işledik. Ve teavun alel birri ve takva. Allah diyor ki ey kullarım, takva ve iyilik üzerinde yardımlaşın. Ve la teavunu alel ismi vel udven. Düşmanlık ve günah hususunda yardımlaşmayın. Şimdi bazen maalesef bazı gruplar, bazı dernekler, bazı partiler, yani bunu genişletip her insan topluluğu bir araya gelip şerde yardımlaşabiliyor. Bazı meslek grupları. Yani o mesleğin çıkarlarını başkalarının aleyhine olacak şekilde genişletebiliyor. Bunların hepsi dinimizde yasaklanmış.
Bir terör örgütü gibi bile faaliyet gösterenleri
hepsi
gördük.
Hepsi var. Bu yani insanın olduğu yerde bunlar normaldir, olmuştur tarih boyunca. Bize düşen vazife, biz Müslümanız elhamdülillah. Biz Hristiyanlar gibi değiliz ki. Hristiyanların kitapları tahrif edildiği için, hakikaten Yahudilerin kitapları, onların tek dönecekleri merci hahamlar, papazlar, ruhbanlar. Onlar ne derse inanmak zorundalar. Başka çünkü dönebilecekleri bir yer yok. Böyle olunca sapıtıp gidiyorlar işte. Yani siz bugün merkezden bir santim ayağınızı açtığınız zaman o pergenin açısı büyüdükçe müthiş bir merkezden uzaklaşmış oluyorsunuz. Halbuki elhamdülillah Müslümanların en büyük Rabbimizin bize nimeti, peygamber göndermiş rahmetel lil alemin, en büyük nimet. Sonra Kur'an'ı vermiş. Ha bakıyorsunuz ki bak zamanla bayağı önce mesela diyalog yapalım diyorsunuz. Normal hani şöyle anlıyor insan, Müslümanlar. Tabii diyalog yapmak lazım. Yani Hristiyanlarla bir araya gelelim. Dinimizin hak olduğunu anlatacağız tabii. Bunun adı diyalogtur diyoruz mesela. Bir sözü bakıyorsunuz ki ya şimdi Hristiyanlar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kabul etmiyor. O zaman ne yapalım? Ezandan Muhammedur Resulullah'ı çıkaralım mesela. Veya bunu çok gündeme getirmeyelim şimdi. Bak şimdi iyi niyetle başladınız. Ufak ufak tavizler en son ne hale geldik? Yani neredeyse peygamberimizi de imanın şartlarından çıkaracak hale geldik.
Maalesef.
Bunu yapanlar yok mu şimdi İslam aleminde? Maalesef. O kadar çok ki. Diyorlar ki Yahudi ve Hristiyan cennete girer. İyi kardeşim, o zaman Yahudi Hristiyan cennete girecekse biz niye kendimizi yoruyoruz ya? O kadar tebliğ yapalım, Hristiyan'ı Yahudi İslam'a çağıralım. Herkes cennete girecek. O zaman herkes kendi halinde yaşasın. Peygamber Efendimiz'in gelmesine gerek yoktu. Gibi çok böyle yanlış neticeler ortaya çıkabiliyor. O yüzden bu merkeze olan irtibatımızı hep kuvvetli tutacağız. O sinerjimizi hiçbir zaman yanlış yolda kullanmayacağız diyelim inşallah.
Şaşırmayalım ve şaşıranları da uyaralım, doğru yola teşvik edelim inşallah
tabii
hocam.
Tabii ki.
Her halükarda aslın asıl olduğuna inanıp, ferrin de asla tabi olduğunu kabul ederek asla yönelmelidir. Kim kalbinde hardal tanesi kadar da olsa hak dışında bir şey barındırırsa o hastalıktır efendim.
Demek ki bu dünyadan ufak da olsa ilgimiz, sevgimiz kaldığı anda Rabbimize tam dönemiyoruz. Yani bir insan düşün ki 10 tane valizi var değil mi? Bir yolculuk yapmış. Düşün ki bir adamın hiçbir valizi yok. Allah ne kadar rahattır. Bazen görüyoruz böyle otobüs terminallerinde, havalimanlarında. Adamın hiçbir şeysi yok. Tek gönlünde gideceği yari var mesela. Rahat rahat geliyor, uçağa biniyor, otobüse biniyor, oturuyor. Oh, rahat. Ama adamın 10 tane, 15 tane valizi çoğaldıkça onunla da öyle uğraşıyor ki bagaja vereceğim diye uğraşıyor. Aman açılmasın, bozulmasın, patlamasın valizlerim diye. Ondan sonra orada tartışıyor, çabuk koyun falan. Bir sürü uğraşıyor. Geldiği yerde tekrar onları indiriyor, taşıyor, yoruluyor yani. Bu ilgiler ve alakalar bize esasında yüktür. Allah'ın istemediği ilgiler ve alakalar. İnşallah biz vatanımıza böyle tertemiz, sırtımız ağır yükler olmadan dönelim.
İnşallah, inşallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle çok bizi dinleyen Erkam Radyo'nun bütün dinleyicilerine selam ediyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz bize kulak verdikleri için. Sonra Profesör Doktor Süleyman Derin hocama programa vermiş olduğu emekten, bizi aydınlattığı bilgilerden ötürü teşekkür ediyorum. Teknik masada Mehmet Akman Bey'e teşekkür ediyorum. Ve geldik vedaya efendim. Bir sonraki Hacıgan'dan Mektuplar programında inşallah Rabbim bizi buluşturur. Herkese selamlar, dualar, Allah'a emanet olun.